Bu yayınımızda da değerli dinleyicilerimiz, Tanrı Sözü'nden Yahuda mektubunun yorumunu sürdürmeye devam ediyorum. 6 ve 7. ayetleri çalışacağız. Asilika'dan melekler zincire vurularak tutulurlar başlığını koyabiliriz buraya. 6. ayette kendilerine özgü başkanlığı korumayıp özel konutlarını bırakan melekleri de o büyük günün yargılaması için sakladı diyor. Onları yoğun karanlıkta sonsuz zincirlere vurdu. Bizlere değerli dinleyicilerimiz, meleklerin yargılanacağı söylenmiş olduğu halde bu ayet bizler için kutsal kitabın başka bir kısmında bu kadar açıkça görmediğimiz bir gerçeği açıyor, bize açıklıyor. Geçmişte bir yerde kendilerine ayrılan yeri terk etmişlerdi. Tanrı melekleri özgür bir iradeyle yaratmıştı. Melekler insanlar gibi üremezler. Bu yüzden onlar insanlar gibi günahlı doğayı miras almıyorlar, almazlar. Her melek Tanrı tarafından özgür bir iradeyle yaratılmıştır. Bu ruhsal yaratıklardan bazıları asilik etmişler ve şimdi zincirlerle tutsak tutulmaktadırlar. Belli ki düşmüş melekler iki gruba ayrılmaktadırlar. Asilikleri çok büyük olanlar yine öyle anlıyoruz ki kilitlenmişlerdir. Hapistirler. Artık hareket özgürlükleri yoktur. Diğer düşmüş melekler grubunun yine belli ki hareket etme özgürlüğü var ve iblisin önderliği altındalar. Bunlar yine belli ki kutsal kitapta sözü geçen cinlerdir ve günümüzde ön plana çıkmaktadırlar. Uzun yıllar boyunca kilisedeki liberal kanat doğa üstünü inkar etti ve melekler adı verilen yaratıkların var olduğunu inkar etti. Bizler materyalist bir çağda yaşıyoruz ve Tanrı'ya, meleklere artık ihtiyacımız olmadığını, bunların batıl inançlar olduğu görüşü yaygındır. Huxley adında bir yazar, Tanrı'ya inancın bu bilim çağında yavaş yavaş yok olduğunu söylemiştir. Başka bir yazar, 1963 yılında Uzay Çağı için Yeni Tanrı başlıklı bir makale yazmıştı. Bu yazının ilk birkaç paragrafını aktarmak istiyorum. Çağdaş tarihe giren en hayret verici olaya tarihçilerimiz genelde burun kıvırırlar. Hristiyanlığın derin yönü, yani insan ruhunun mistik yönü ve ölümden sonraki varlığı konuları kapıdan dışarı çıkıp gidiyor gibidir. Vaizler hala bu konuda vaazlar veriyorlar ve cemaatler hala dinliyorlar. Ama hem cemaat hem de vaiz kiliseden müzeye geçmiş gibidirler. 50 yıl önce din dünyamızın canlı bir parçasıydı. Vaazları, pazarları, hayır işlerinin yapıldığı günler, tabuları ve öğütleri basında yer alırdı. Törenleri hayatımıza ışıltı getirirdi. Oy veren vatandaşların büyük bir bölümü kilise yemeklerinde başlarını eğip yemek için şükrederlerdi Batı dünyasında. Günümüzde din hassas bir konudur. Bunun nedeni insanların derinden inanması ve inançlarını duygularıyla savunmaya hazır oluşları değil, insanların din konusunun konuşulmasını istemedikleridir. Neler hissedeceklerini bilemiyorlar ve Tanrı, melekleri ve mucizelerinin kaydı hakkında ne söylemeleri gerektiğini bilmiyorlar. Hristiyan karşıtı ya da antisosyal ya da anti hiçbir şey sayılmamak için sessizliği tercih ediyorlar. Bu sessizlikte daha önceki bütün agnostik, yani bilinemezci gürültüde olduğundan çok daha fazla bir biçimde din hızla yok olmaktadır. Bu yazarın bunu 1963 yılında yazdığını hatırlayın. O zamandan beri büyük bir uyanış olmuştur. Birçok yıldır liberalizm kilisenin ve doğaüstü her şeyin ölüm haberini önceden bildiriyordu. 1963 yılı sıralarında bir ilahiyat fakültesinin etik profesörü bir kitap yazdı ve bu kitapta şöyle demişti. Bir zamanlar farklılığıyla ünlü olan Amerikan protestanlığı neredeyse yeni bir inanca bağdaşlık ediyor. Ve eğer bu yönde gitmeye devam ederse 20-30 yıl sonra tamamen ölecektir. Size liberallerin yıllar önce söylediklerinden bir sürü aktarma yapabilirim. Örneğin bir teoloji okulundan biri protestanlığın istatistik olarak çok başarılı bir hale geldiğini ama bütün içinsel disiplinini kaybettiğini söylemiştir. Dışarıdan korkutucu bir biçimde sınırlayıcı gözüküyor ama içeride hiçbir disiplin, hiçbir dürüstlük yok demiştir. Bu aktarmalar değerli dostum günümüzdeki liberal kilisesinin bir resmini sunmaktadır. Burada yine vurgulamalıyım ki liberal sözü ruhsal alanda kullanılıyor ve liberal dediğimizde Tanrı sözünü kullanan, ondan aktarmalar yapan, vaazlar veren ama Tanrı sözünün gerçeklerine inanmayan ya da işine gelenleri kabul eden, mucizeleri kabul etmeyen kimseleri kastediyor. Ancak daha yakın zamanlarda doğaüstüne ilgi artmıştır. Bu uyanışın kilisenin içinden değil hatta muhafazakar kilisenin içinden de değil, üniversite kampüslerinden özellikle de birkaç yıl önce tamamen materyalist olan ve doğaüstü her şeyi inkar eden kampüslerden çıkmış olması çok ilginçtir. Bugün cinlenmekten, şeytandan ve Tanrı'dan, kutsal kitaptan söz ediyorlar. Birdenbire doğaüstüne ilgi yeniden ortaya çıkmıştır ve meleklere bu uzay çağında bile inanılmaktadır. Erkekler ve kadınlar çıldırmış bir maddeci dünyaya baktıklarında endişelenmektedirler. Ay'a nasıl gideceğimizi biliyoruz ama yeryüzünde insan doğasını nasıl kontrol edeceğimizi bilmiyoruz. Bu her tarafta büyük bir sorun oluşturmaktadır. Bugün büyük kentler çetelerle doludur. İnsan kendisini güven ortamında hissetmiyor. Her an bir kapkaççıya uğrayacağından korkuyor. Bırakın bunu. Adam kaza yapmış, yaralı ya da evini seller basmış, depremde yıkık altında kalmış, durum içler acısı ama bir bakıyorsunuz ki birçok kansız, ahlaksız, soysuz insan bunları bir fırsat bilip onları soymaya kalkışıyorlar. Görüyorsunuz böylesine kansız, soysuz insanları. Yasalara uyan insanlar sokağa çıkmaya korkuyorlar ve hatta bazıları evlerinden dışarıya çıkmamayı yeğlerler. Bu soysuz insanlar sokaklarda serbestçe dolaşmaktadırlar. Birkaç yıl önce bu maddeci nesil insan doğasının daha iyileşmekte olduğunu ve daha iyileşmekte olduğundan ötürü bütün bu yasalara ihtiyacımız olmadığını söylüyordu. Bu yüzden tencerenin kapağını kaldırdılar. Dostum, bunun bir kova dolusu gül suyu yerine bir kova dolusu pis kokulu çöp olduğunu gördük. Kötü ve ağza alınmaz suçlar işlenmişti. İnanılmaz ahlaksızlıklar yapılmıştı. Bütün bu kötülükler nereden geliyor diye soruyorlar. Birisinin söylemiş olduğu gibi şeytan diye bir şey olmasaydı insanların günümüzde dünyadaki bütün kötülükleri açıklamak için bir şeytan uydurmaları gerekirdi. İnsanlığın yozluk içerisinde olduğunu inkar etmek gerçekten de mümkün değildir. Hiçbirimiz tamamen yoz bir ırka ait olduğumuzu ve tamamen şeytanın yönetimi altında olan bir dünyada yaşadığımızı tamamen anlıyor gibi değiliz. Yasalar ve yasakların kaldırılmasının harika ve özgür bir toplum yaratacağı düşünülmüştü. Ancak son yıllardaki gelişmeler insanların doğa üstüne dönmelerine neden oldu. İnsanlar dünyada gördükleri kötülükleri açıklamak için kötü ruhlara inanmaları gerektiğini gördüler. Kutsal kitabın bu konuda söyleyecek şeyleri vardır. Dostum kutsal kitap günümüze çok uygundur. Bize Tanrı'ya karşı isyan eden meleklerden bahseden ve meleklerin büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlandığını, karanlığa hapsedildiğini söyleyen kutsal kitaptır. Tanrı sözü gelecek olan yargılar hakkında çok şey söyler. Kutsal kitap hakkında fazla bilgisi olmayan insanlar gelecek olan bir yargıdan söz ederler. Kurtulmamış kişiler için büyük beyaz taht yargısı gerçekleşecektir. Ama aslında Tanrı sözü 8 yargıdan söz eder. Bu 8 yargıdan bir tanesi meleklerin son günlerde gerçekleşecek yargısıdır. 1. Korintoslar mektubunda bizlere dirilişlerin sıralaması bildirilmiştir. İlk ürün olarak İsa'nın dirilişi, ondan sonra da Mesih'e ait olanların onun gelişinde dirilişi. Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü, belli ki buradaki güç kötü bir güçtür, dünyadaki şeytansal güçlerdir, onları ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek onun egemenlik sürmesi gerekir. Yani Mesih'in, İsa'nın 1000 yıllık egemenliği döneminde bu şeytansal güçler yargılanacaklardır. Kutsal kitap meleklerin, değerli dostum, yargılanması hakkında çok şey söylüyor. Korintoslulardan bir başka ayet daha aktarmak istiyorum. Şöyle diyor: bu yaşamla ilgili davalar bir yana, melekleri bile yargılayacağımızı bilmiyor musunuz? 1. Korintoslular 6 ayet 3. Bu, elçi Pavlos bunu bize söylemeseydi bilmeyecek olduğumuz bir şeydi. 1000 yıllık egemenlik döneminde Rabbimizle birlikte olacağız. Büyük bir olasılıkla yeryüzünden kilisenin, yani inanlılar topluluğunun yeni evi olan yeni göksel Yeruşalim'e gidip geleceğiz ve Mesih'in yeryüzündeki 1000 yıllık egemenlik döneminin bir noktasında melekler yargılanacaklar. Meleklerden daha aşağıda yaratıldığımız halde bir gün onların yargılanmasında bir rolümüz olacaktır. Petros da meleklerin yargılanmasından söz etmiştir. Söyledikleri Yahuda'nın söyledikleriyle uyuşmaktadır. Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi, onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaktır. 2. Petrus 2 ayet 4. Karanlıkta zincirler, bizim anladığımız şekilde metal halkalardan yapılmış zincirlerden bahsediyor olamaz. Çünkü melekler ruhsal yaratıklardır ve onların üzerine fiziksel bir zincir takmak epey zordur. Zincir sözcüğü belirli bir yerde iyice korundukları, bağlı oldukları anlamına gelir. Başka bir çevrede şöyle diyor: öncelikle saygın olan özgün konumlarını dikkatle korumayıp kendilerine ayrılan özel yeri sonsuza dek terk etmiş olan bütün melekleri o büyük yargı gününde yargılanmak üzere karanlıkta dikkatle korumaktadır. Görmüş olduğumuz gibi bu melekler son günlerde gelecek olan yargıyı beklemektedirler. Diğer düşmüş melekler günümüzde dünyada var olan cinlerdir. Şeytansal güçler tabii ki bir gerçektir. Ben şahsen günümüzde bu konuya biraz fazla önem verildiğini düşünüyorum. Sözde şeytansal etkinlik olduğu şeylerin büyük bir çoğunluğu büyük bir ihtimalle sahtedir. Ama bazılarının doğal olarak açıklanmalarının imkansız olduğu doğrudur. Şeytan adlı filmin birçok insanı etkilemiş olmasının nedeni budur. Filmin bir kısmı hayali olduğu halde gerçek bir olayı temel alıyordu. Dünyadaki kötü güçlere bir örnekti. Gerçekten olmuş bir olaydı ve bunun gibi başka olaylar da vardır. Vahiy kitabının birkaç yerinde düşmüş meleklerin yargılanmasından söz edilir. Onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberlerin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir. Vahiy 20 ayet 10. Böyle okuyoruz vahiy kitabında. Bu ayet ateş gölü olan cehennemden söz etmektedir. Buradaki ateşin gerçek ateş olup olmadığı konusunu tartışmak istiyorsanız bir diyeceğim yok. Ateşten daha gerçek ve daha kötüdür. Ateş onun ne kadar korkunç olacağının zayıf bir sembolidir. Ne de olsa burada söz edilen varlıklar ruhsal varlıklardır ve bizim bildiğimiz ateşin ruhsal bir varlık üzerine bir etkisi olmaz. Ayrıca bu ayetten şeytanın günümüzde cehennemde olmadığını öğreniyoruz. Birçok insan şeytanın günümüzde cehennemde olduğunu düşünüyor ama dünyadadır ve sizin ve benim yaşadığımız yerde çok çok meşguldür. Ayrıca hem doğaüstü ve hem de doğal olmak üzere yardımcılarından oluşan büyük bir ordusu da vardır. Yeryüzündeki birçok insan ona yardım etmektedir. Belli ki bunu farkına varmadan yapmaktadırlar. Ayrıca şeytan inanlılara yapılacak büyük zulümden ve son günlerde gerçekleşecek olan büyük sıkıntı zamanında özellikle İsrail'in başına gelecek zulümlerden sorumlu olacaktır. Sonra da bulunduğu yerden atılacaktır. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. Vahiy 12 ayet 9. Şeytan 1000 yıllık egemenlik döneminde bağlanacaktır. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek ejderhayı, iblis ya da şeytan denen o eski yılanı yakalayıp 1000 yıl için bağladı. 1000 yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı. Oraya kapayıp girişi mühürledi. 1000 yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyordu. Vahiy 21, 3 ayetler. Ve sonunda Vahiy 20:10'da gördüğümüz üzere ateş gölüne atılacaktır. Sodom, Gomora ve çevrelerindeki kentlerde benzer biçimde kendilerini fuhuş ve sapıklığa teslim ettiler. Sonsuza dek ateşte yanma cezasını çeken bu kentler ders alınacak birer örnektir diyor Yahuda 7. ayette. Bu Yahuda'nın geçmişteki inançtan dönüşe verdiği bir örnektir. İsrail'in inançsızlığından ilk konumlarını korumayan meleklerden bahsetmişti. Şimdi de Sodom ve Gomora ve etrafındaki kentlerden söz ediyor. Bu kentler öylesine bütün bir şekilde yargılanmışlardı ki günümüzde büyük bir olasılıkla Lut Gölü'nün dibindedirler. Bazı insanlar onları bulduklarına inanmaktadırlar. Ben bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum ve tam olarak nerede oldukları önemli değildir. Önemli olan bu insanlar kendi bedenlerini kirlettikleri için Tanrı'nın bu kentleri yok ettiğidir. Bu kentler homoseksüel kentlerdi. Günümüzün konuşma tarzında homoseksüellik hoş gösterilmeye çalışması, zinaya serbest aşk adı verilmesi, ayyaşa alkolik olarak saygı gösterilmesi ve katillerin geçici bir çılgınlık yaşadıklarını söylemesi ilginçtir. Şeytan yeni bir sözlükle dünyanın düşünce biçimini değiştirmekte epey başarı gösteriyor. Yine de homoseksüellik Tanrı'nın gözünde büyük bir ahlaksızlık ve en iğrenç günahtır. Tanrı'nın geçmişte insanları cinsel günahlardan ötürü yargılaması günümüz nesline bir ders olmalıdır. Tanrı bu yönde fazla ileriye giden her nesli yargılayacaktır ve ben de günümüzde bu yönde fazla ileriye gidildiğini düşünüyorum değerli dinleyicilerimiz. Zamanın inançtan dönmüş öğretmenleri tanımlanıyor 8. ayette. Aranıza sızan bu kişiler de onlar gibi gördükleri düşlere dayanarak öz bedenlerini kirletiyor, Rabbin yetkisini hiçe sayıyor, yüce varlıklara sövüyorlar diyor. Sakınmamız gerekenler inançtan dönmüş olan bu öğretmenlerdir. Yahuda'nın 4. ayette söylemiş olduğu gibi bu kişiler kiliseye yani inanlılar topluluğuna sızmışlardır. İnanlılar topluluğunun arasına katılmışlardır. Bunlar yan kapıdan girmişlerdir. Kiliseye sahte renklerle girmişlerdir. Evraklarıyla inançları aynı değildir. Başka deyişle yüreklerinde geçenler, düşüncelerinde oluşanlar ile yaşamları bir değildir. Evraklarıyla inançları aynı değildir. Olmadıkları bir şeymiş gibi yapmışlardı. Yani yaşamları, sözleri, düşünceleri birbirlerine uymamaktadır. Yahuda bu ayette bizlere inançtan dönen öğretmenleri tanıyabilmemiz için 4 nokta bildirmiştir. 1- Gördükleri düşlere dayananlar, yani rüyalara dayananlar. Gerçek olmayan, var olmayan bir dünyada yaşarlar. Ben teolojik bakımdan liberal olan kişilerin hiçbir zaman gerçeği ele almamış olduklarını düşünüyorum. Liberalizm biraz romantiktir. Ayrıca kağıt üzerinde de güzel gözükmektedir. Bütün sorunlarınızı olumlu düşünceyle çözebilmek güzeldir ama olumsuz düşüncenin epey gücü vardır. Günümüzde evet demeyi öğrenmenin yanı sıra hayır demeyi de öğrenmeliyiz. Gerçekle yüz yüze gelmeyi istemeyişleri bakımından gördükleri düşlere dayanarak yaşayan kişilerdir. Yahuda günümüzün sapkınlarına yönelir ve onların günahlarını, iddialarını, doğadaki benzerlerini, sonlarını ve Tanrı'yı hiçe sayan sözleriyle işlerini tanımlar. İlkin günahlar söz konusu edilir. Bu kişiler rüyalara dalarak öz bedenlerini kirletmektedirler. Düşünce yaşamları kirlidir. Evet, yaşamları kirlidir. Kötü hayallerle dolu bir dünyada yaşayıp sonunda Sodom'daki erkekler gibi düşlerini cinsel ahlaksızlıklarla doyuma ulaştırırlar. Rabbin yetkisini hiçe sayarlar. Tanrı'ya ve devlet kurumlarına karşı isyan içerisindedirler. Buna bağlı olarak da yasasızlığı ve karmaşıklığı savunurlar. Ayrıca yüce varlıklara söverler. Romalılar 13.1 ayeti onlar için bir şey ifade etmez. Bu ayet şöyledir. Tanrı'dan olmayan yönetim, devlet yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Kavmının reisi olana lanet etmeyeceksin diyor Çıkış 22-28'de. Evet, başta olanlara lanet etmeyeceksin buyruğunu da dikkate almazlar. Tanrısal yüce varlıklara ait ya da insanı olsun her yetkiye karşı aşağılayıcı bir tavır sergilerler. Yıllar önce bir dergide şu yazıyı okumuştum. Hiçbir savaşa katılmayacağım. Yemini Amerika'nın doğu kısımlarındaki Protestan din adamı tarafından kabul edilmiştir. Bu adamların arasında çok değerli uzman ve bilge vaizler de bulunmaktadır. Barış Antlaşması grubu savaşın hiçbir şey halletmediğini, boş olduğunu, intihar olduğunu, Tanrı'ya ve Mesih'in öğretilerine karşı olduğunu, bu öğretileri inkar etmek olduğunu bildirmektedir. Savaşmamıza neden olan kötülük zincirinin kırılabileceğini ve şimdi kırılması gerektiğini bildirmektedir. Bu öğreti asil, harika bir öğretidir ancak birçok olay bizi buna katılmamaya itmektedir. Bu cesur ve içten adamlar kilise kürsüsünde durup her türlü savaşı reddetmeyi bildirdiklerinde bu kişilerin sicilleri bakımından inançlarına hak kazandıklarını hatırlamalıyız. Büyük bir demokraside savaş ve barış zamanında din adamlarının bastırılması hiçbir zaman diktatörlerin altında olduğu üzere haklı bir biçimde bir politika aracı olamaz. Savaş karşıtı felsefesi Vietnam Savaşı döneminde de yaygın olmuştur. Başka zamanlarda da başımıza büyük sorunlar açmış ve zorluklar çıkartmıştır. Amerika'da yapılan protesto mitingleri savaşı daha da çok uzatmış ve başka türlü olsaydı ölmeyecek olan birçok Amerikalı gencin ölmesine neden olmuştur diyor Sayın Doktor Vernon McGee. Böyle düşünmek büyük ve kötü bir dünyada yaşadığımızın bilincine varmamaktır ve gerçek uyanıp görmeniz gereken bir şeydir. Gerçeği görmezlikten gelemezsiniz. Çelik çemberli lastikler bile aşınırlar ve engebeli yüzeylerden geçtiklerinde patlarlar. Bu adamlar hayalcidirler. Hiç de gerçek olmayan bir şeyi ele almaktadırlar. Bunu daha basite indirgersek, her şeyin iyi olduğu bir dünyada yaşamıyoruz dostum. Etrafımız pisliklerle, terör olaylarıyla doludur. Bir devletin sağlam ve güçlü bir ordusu, bir güvenlik gücü olmazsa, ne kendimiz, ne namusumuz, ne evimiz, ne de vatanımız güvenlik içerisinde olur. Ve ülkemiz çağın tekniğine de ayak uydurmak zorundadır. Ülkemizin caydırıcılığı olmalıdır. Bunlar gerçeklerdir. Bunları görmezlikten gelemeyiz. Elbette savaşa karşı olmalıyız. Elbette her zaman barıştan yana olmalıyız. Ve Tanrı'nın buyruğu da budur. Ama daha önce de okuduğumuz ayette Tanrı'dan olmayan bir yönetim, bir devlet yoktur. Yani bir devlet Tanrı tarafından kurulmuştur ve devletin görevi de insanlarını, topraklarını, insanların namuslarını korumaktır. Bunun için de ordusu ve caydırıcı silahı gücü olmalıdır. Böyle olduğu sürece de her kişi hem inancında hem de günlük yaşamında güvende olur. Bunun tersini savunanlara ilişkin şunu söyleyeceğim. Böyle kişilerin gündüzleri çok cesur bir şekilde dolaştıkları halde geceleri gecekondu mahallelerinden ve bu tür yerlerden uzak durduklarına inanıyorum. Bir batı ülkesinde bazı gruplar bizler azınlık grupları arasında çalışıyoruz diye övünüyorlardı ama sonunda bölgedeki ofislerini kapatmak zorunda kalmıştır. Bence bunu yaparak büyük bir hata ettiler. Bu kişiler hayalcilerdir ve kiliseye girmişler ve Rab İsa Mesih'in kilisesini kullanmışlardır. Savaşın Mesih'in öğretilerini inkar etmek olduğu gibi bir bildiride bulunmayı bir düşünün. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içerisinde olur sözünü İsa Mesih söylemişti Luka 11. bölüm 21. ayette. Kendinize ait olan şeyleri korumanızın yolu silahlı olmaktır. Ayrıca savaşa giden bir kralın oturup hesap yaptığını söylemiştir İsa Mesih. Luka 14 ayet 31. Oturup hesap yapmanın yanlış bir şey olduğunu söylememişti. Kralın oturup hesap yapmasının kendisi için iyi bir şey olacağını ve eğer akıllıysa savaşı nasıl yapacağını hesaplayacağını söylemiştir. Ben bu adamların Rab-i İsa Mesih'in gerçekte söylediği şeylerle yüzleşmediklerini düşünüyorum. İsa habercilerini ilk olarak yolladığında yanlarına hiçbir şey, cüzdanlarını bile almamalarını söylemişti Markos 6-7-9 ayetlerde. Ancak geri döndüklerinde ve onları yeryüzünün dört bir köşesine yollarken yanınıza cüzdanınızı ve kredi kartlarınızı alın. Bir kılıç da alsanız iyi olur, kendinizi korumanız gerekecektir demişti Luka 22-35-36'da. Size bu şekilde konuşmaların boş konuşmalar ve bu kişilerin düşler peşinde koşan kişiler olduklarını söylemek istiyorum. Savaşa katılmayı istemeyişinizi söylemeniz kulağa hoş gelen bir şeydir. Buna hepimiz katılabiliriz. Anne sevgisi, vatan sevgisi gibi hepimizin içerisinde var olan bir şeydir. Savaşa katılmamak harika bir şeydir ama aynı zamanda gerçekle yüz yüze gelmemiz gerekir. Getirdikleri mesaj aldatıcı bir mesajdır. Savaş yokken ve her şey huzur içerisinde gözüktüğünde pazar günü iyi giyinmiş bir kalabalığa bu şekilde mesajlar vermek kolaydır. Yahuda'nın inançtan dönmüş öğretmenler hakkında söylediği ikinci olarak onların bedenlerini kirlettiğini söylemektedir. Yahuda bu sözlerle onların alçak ve anormal ahlaksızlıklarda bulunduklarını söylemek istiyordu. Sodom ve Gomorra kentlerindeki yabancı bedenden bahsederken aynı şeyi söylemek istiyordu. Günümüzde birçok kilise homoseksüelliği onayladıklarını bildirmiştir Batı dünyasında. Dostum, Tanrı Sodom ve Gomorra kentlerini yok etmiştir. Melekler de bizim için bir uyarı oluşturmaktadırlar çünkü onlar da yargılanacaklardır. Bir yargı için korunmaktadırlar. Ve Tanrı Mısır'dan çıkardığı kendi halkının bile inançsızlığından ötürü vaat edilen diyara girmesine izin vermemişti. Bütün bunlar günümüzde bizler için örneklerdir. Ve Tanrı'nın yeni ahlakımızı yargılayacağını kabul etsek iyi olur. Bu ne yeni bir ahlaktır ne de yeni bir ahlaksızlıktır. Bunun hiçbir yeni yanı yoktur. Ta Sodom ve Gomorra'ya ve ta Nuh peygamberin zamanına kadar dayanır. Bu inançtan dönmüş öğretmenler Rabbin yetkisini hiçe sayıyorlar. Bunun anlamı otoriteyi reddettikleridir. Ölüm cezasının kaldırılmasını isteyen insanlar var. Herkesin salıverilip istediklerini yapmalarına izin verilmesini isteyen insanlar var. Bunun sonucu olarak da neler olduğunu görüyoruz. Topluma çok zararı oluyor. Artık insanlar olarak uygarlaştık ve uygar bir çağda yaşıyoruz diye düşünüyorduk. Ama bir grup vahşiden başka bir şey değiliz. Ve bunun nedeni otoritenin hiçe sayılmasıdır. Bazı yasaların kaldırılmasını istiyoruz. Örneğin evlenmeye ne gerek var? Önce birlikte yaşayalım bakalım birbirimize uyuyor muyuz diye. Birkaç yıl birlikte yaşadıktan sonra karar veririz. Canım evlenip de ne olacak? İnsanların birlikte yaşamalarına izin vermemiz gerektiğini söylüyoruz. Bu herhangi bir ulusun ahlak standartlarını düşürür dostum. Aile birliği her toplumun temelidir. Evlilik kutsal bir kurumdur. Sadakat ister, bağlılık ister, sevgi ve saygı ister. Bunun dışına çıktın mı orada ne bereket ne de ahlak değerleri kalır. Dördüncüsü, sahte öğretmenler yüce varlıklara sövüyorlar. Bu onların yüce varlıklara karşı saygısız olduğu anlamına geliyor. Kurallara ve otorite sahibi kişileri protesto ederler. Yani polise saldırırlar. Çünkü polis otoriteyi temsil etmektedir ya da yüksek konumlarda olan kişilere saldırırlar. Cumhurbaşkanı, valiler ve belediye başkanları ulusta ya da kentte olup biten şeylerden sorumlu olsunlar, olmasınlar, her şeyden sorumlu tutulur. Neden? Çünkü otoriteye karşı saygı kaybolmuştur. Yetki sahibi olup da saygıya layık olmayan kişiler olduğunu biliyorum ama o kişilerin bulundukları konumları saygı gerektirdiği kesindir dostum. Yahuda bir sonraki ayette bize bunun bir örneğini verecektir. Şimdi yeniden kiliseye gelen bu inançtan dönmüş kişilerin özelliklerine bakalım. Yan kapıdan girerler, Tanrı yolunda yürümezler, Tanrı'nın lütfunu şehvete döndürürler. Gördükleri düşlere dayanırlar, öz bedenlerini kirletirler. Rabbin yetkisini hiçe sayarlar, yüce varlıklara söverler. Bunlar onları tanımlayan niteliklerdir ve bu kişiler kiliseye giriş biçimlerinden ötürü tehlikelidirler. 10 uzun ve yorucu yıl boyunca Yunanlılar Truva kentini kuşattılar ama onların kuvvetlerini denemediler.